Ayrım 27.
Kızımdan da güzelsin dedi İpek'e hayranlıkla bakarak. Sunay beni çağırdı. Ara bulucu olmamı istiyor. Ne konuda? Dün akşamüstü lacivert yakalanmış dedi Kaan. Niye dönüyor yüzün? Bizim için tehlikeli bir şey yok. Evet, Kadife üzülecek. Ama benim için rahat etti, inan bana. Sunay'dan duyduklarını hızlı hızlı anlattı. Gece duydukları patlamayı, silah seslerini açıkladı. Sabah beni uyandırmadan gitmişsin. Korkma, her şeyi halledeceğim. Kimsenin burnu kanamayacak. Frankfurt'a gidip mutlu olacağız. Babanla konuştun mu? Bir pazarlık olacağını, bu yüzden Sunay'ın kendisini laciverde yollayacağını ama önce Kadife ile konuşmasının şart olduğunu söyledi. İpek'in gözlerinde gördüğü aşırı endişe, onun kendisi için meraklandığı anlamına geliyor, bu da hoşuna gidiyordu. Kadife'yi birazdan odana yollarım deyip İpek gitti. Odasına çıkınca yatağının yapılmış olduğunu gördü. Dün gece içinde hayatının en mutlu gecesini geçirdiği eşyalar, sehpanın soluk lambası, solgun perdeler şimdi bambaşka bir karışığı ve sessizlik içindeydi ama sevişmeden kalan kokuyu hala içine çekebiliyordu. Kendini yatağı sırt üstü atıp tavana bakarken Kadife ile laciverdi ikna edemezse başının ne kadar derde girebileceğini çıkarmaya çalıştı. Kadife içeri girer girmez, laciverdin yakalanışı hakkında ne biliyorsan anlat dedi. Onu hırpalamışlar mı? Hırpalasalardı beni ona götürmezlerdi dedi Kaan. Birazdan götürecekler. Oteldeki toplantıdan sonra yakalamışlar. Daha fazlasını bilmiyorum. Kadife pencereden dışarı karlı caddeye baktı. Şimdi sen mutlusun ve ben mutsuzum artık dedi. Sandık odasındaki buluşmamızdan sonra her şey ne kadar çok değişti. Ka, dün öğleden sonra 217 numaralı odada buluşmalarını, odadan çıkmadan önce Kadife'nin silahını çekip kendisini soyuşunu, onları birbirine bağlayan çok eski ve tatlı bir anı gibi hatırladı. Hepsi bu değil Kadife dedi Ka. Çevresindekiler, Sunay'ı Laciverdin Eğitim Enstitüsü Müdürü'nün katlinde parmağı olduğuna inandırmışlar. Ayrıca İzmirli televizyon sunucusunu öldürdüğünü kanıtlayan bir dosyada Kars'a gelmiş. Kim bu çevresindekiler? Kars'taki birkaç milli istihbaratçı. Onlarla ilişkisi olan bir iki asker. Ama Sunay bütünüyle onların etkisi altında değil. Sanatsal amaçları var. Bunlar onun kelimeleri. Bu akşam Millet Tiyatrosu'nda bir oyun sahnelemek ve sana da rol vermek istiyor. Surat yapma, dinle. Televizyonda canlı yayın yapacak, bütün Kars seyredecek. Sen oynamaya razı olursan, lacivert de İmam Hatip'li öğrencileri ikna eder, onlar da gelip oyunu, oturup sessizce, kibarca, gerektiği yerde alkışlayarak seyrederlerse, Sunay laciverdi salıverecek. Her şey unutulacak. Kimsenin burnu kanamayacak. Beni arabulucu seçti. Oyun ne? K, Thomas Kidd'i ve İspanyol trajedisini anlattı. Sunay'ın oyununu değiştirip uyarladığını söyledi. Yıllar boyunca Anadolu turnelerinde Corneille, Shakespeare ve Brecht'i göbek dansı ve edepsiz şarkılarla birleştirdiği anlayışla. Ben de kan davası başlasın diye canlı yayında ırzına geçilen kadın olacağım herhalde. Hayır. Bir İspanyol hanımı gibi başın kapalıyken kan davasından bakıp bir öfke anında başörtüsünü atan isyancı kız olacaksın. Burada isyancılık başörtüsünü atmayı değil, takmayı gerektiriyor. Bu oyun Kadife. Oyun olduğu için de açabilirsin başını. Benden ne istendiğini anladım. Oyun da olsa, oyun içinde oyun da olsa açmayacağım başımı. Bak Kadife, iki gün sonra kardiner, yollar açılır. Hapisteki mahkum da acımasızların eline geçer. O zaman laciverdini hayatının sonuna kadar bir daha göremezsin. İyi düşündün mü bunu? Düşünürsem kabul ederim diye korkuyorum. Ayrıca başörtünün altına peruk takarsın. Kimse görmez saçlarını. Peruk takacak olsaydım, bazıları gibi üniversiteye girmek için yapardım o işi. Şimdi sorun üniversite kapısında onurunu kurtarmak değil. Laciverdi kurtarmak için yapacaksın bunu. Benim başımı açarak onu sağlayacağım kurtuluşu lacivert isteyecek mi bakalım? İsteyecek dedi Kaan. Senin başını açman laciverdin onurunu zedelemez. İlişkinizi kimse bilmiyor çünkü. Kadife'nin zayıf noktasına dokunabildiğini gözlerindeki öfkeden anladı. Tuhaf bir şekilde gülümsediğini gördü sonra Kaan ve korktu bundan. İçine bir korku ve kıskançlık sardı. Kadife'nin kendisine İpek hakkında yıkıcı bir şey söylemesinden korkuyordu. Çok vaktimiz yok Kadife dedi aynı tuhaf korkuyla. Bu işin içinden tatlılıkla çıkacak kadar akıllı ve duyarlı olduğunu biliyorum. Yıllarca siyasal sürgün hayat yaşamış biri olarak söylüyorum. Dinle beni. Hayat ilkeler için değil mutlu olmak için yaşanır. Ama ilkesiz ve inançsız da kimse mutlu olamaz dedi Kadife. Doğru. Ama bizimki gibi insana değer verilmeyen zalim bir ülkede inançları için kendini mahvetmek akılsızlıktır. Büyük ilkeler, inançlar, onlar zengin ülkelerin insanları için. Tam tersi. Fakir bir ülkede insanın inançlarından başka sarılacak hiçbir şey olmuyor. Aklına geldiği gibi ka, ama inandıkları şeyler doğru değil demedi. Ama sen yoksullardan değilsin Kadife dedi. Sen İstanbul'dan geliyorsun. Bu yüzden neye inanıyorsam öyle yaparım. Takiye yapmam. Başımı açarsam gerçekten açarım. Peki şuna ne diyorsun? Tiyatro salonunda kimse alınmasın. Karslılar olayı televizyondan seyretsinler yalnızca. O zaman kamera önce bir öfke anında senin elini başörtüne attığını gösterir. Sonra kurgu yaparız. Ve sana benzeyen bir başkasının saçlarının çözüşünü arkadan gösteririz. Bu da peruk takmanın daha kurnazcası dedi Kadife. Sonuçta herkes askeri darbeden sonra başımı açtığımı düşünecek. Önemli olan dinin buyruğu mu yoksa herkesin ne düşündüğü mü? Bu yolla saçlarını asla açmamış oluyorsun. Yok derdin herkesin ne dediyse, bütün bu saçmalıklar sona erince bunun bir film kurgusu olduğu herkese anlatılır. Laciverti kurtarmak için bütün bunları yapmaya razı olduğun ortaya çıkınca, İmam Hatip'li o genç insanlar daha da saygı duyarlar sana. Birisini bütün gücünle ikna etmeye çalışırken dedi Kadife bambaşka bir havayla, aslında hiç de inanmadığın şeyleri söylemekte olduğunu düşündüğün olur mu hiç? Olur ama şimdi öyle hissetmiyorum. O zaman en sonunda o kişiyi inandırmayı başardığında onu kandırmış olduğun için suçluluk duyarsın değil mi? Onu çaresiz bıraktığın için. Görmekte olduğun şey çaresizliğin değil Kadife. Akıllı bir insan olarak yapacak başka bir şey kalmadığını görüyorsun. Sunay'ın çevresindekiler elleri hiç titremeden laciverdi asarlar ve sen buna razı olamazsın. Diyelim ki herkesin önünde açtım başımı, yenilgiyi kabul ettim. Laciverde bırakacakları ne malum? Ben bu devletin sözüne neden inanayım? Haklısın, bunu onlarla konuşayım. Kiminle, ne zaman konuşacaksın? Lacivert'le görüştükten sonra tekrar Sunay'a gideceğim. İkisi de bir süre sustular. Böylece Kadife'nin şartları kabaca kabul ettiği iyice ortaya çıkmış oldu. Gene de kabundan emin olmamak için Kadife'ye göstererek saatine baktı. Lacivert MIT'in mi, askerlerin mi elinde? Bilmiyorum. Fazla bir fark da yoktur herhalde. Askerler işkence yapmayabilir dedi Kadife. Biraz sustu. Bunları ona vermeni istiyorum. Sedef kaplamalı, taşlı, eski usul bir çakmakla bir paket kırmızı Marlboro uzattı Kaya. Çakmak babamındır. Onunla sigarasını yakmaktan hoşlanır Lacivert. Ka sigarayı aldı, çakmağı almadı. Çakmağı ona verirsem, Lacivert önce sana uğradığımı anlar. Anlarsın. O zaman seninle konuştuğumuzda anlar ve senin kararını merak eder. Oysa ben önce seni gördüğümü, senin onu kurtarmak için bir şekilde başını açmaya razı olduğunu ona söylemeyeceğim. Bunu kabul etmeyeceği için mi? Hayır. Lacivert ölümden kurtulmak için senin başını açıyormuş gibi yapmanı kabul edecek kadar akıllı, mantıklı biridir. Bunu sen de biliyorsun. Kabul edemeyeceği şey, bu konunun önce kendisine değil, sana sorulmasıdır. Ama bu yalnızca siyasal bir konu değil, aynı zamanda benimle ilgili kişisel bir konu. Lacivert bunu anlar. Anlasa da ilk kendisinin söz sahibi olmak isteyeceğini sen de biliyorsun Kadife. O bir Türk erkeği. Üstelik de siyasal İslamcı. Ona gidip sen serbest kal diye Kadife başını açmaya karar verdi diyemem. Kararı kendisinin verdiğini düşünmeli. Senin peruk takacağın takiyeli, televizyon montajlı o ara çözümü ona da açacağım. Senin onurunu kurtaracağına, bunun bir çözüm olduğuna hemen kendini inandıracaktır. Senin numara kabul etmez onur anlayışınla, onun pratik onur anlayışının uyuşmadığı o karanlık belgeleri gözünün önünde canlandırmak bile istemeyecektir. Başını açarsan, dürüstçe, numarası açacağını da işitmek istemez hiç. Laciverdi kıskanıyorsun, ondan nefret ediyorsun dedi Kadife. Onu bir insan olarak bile görmek istemiyorsun. Batılılaşmışları, ilkel, ahlaksız, aşağı bir sınıf olarak görüp dayakla adam etmeyi kuran laikler gibisin. Benim Laciverdi kurtarmak için askeri güce boyun eğmen mutlu etti seni. Bu ahlaksız mutluluğunu gizleyemiyorsun bile. Bir nefret belirdi gözlerinde. Madem bu konuda önce Lacivert karar vermeliymiş, bir başka Türk erkeği olan sen, Sunay'dan sonra niye doğrudan Lacivert'e gitmedin de önce bana geldin, söyleyeyim mi? Çünkü benim kendi rızamla boyun eğdiğimi görmek istiyordun önce. Bu da korktuğun Lacivert karşısında sana bir üstünlük verecekti. Lacivert'ten korktuğum doğru. Ama diğer dediklerin haksız Kadife. Önce Lacivert'e gidip onun başını açman gerektiği yolundaki kararını sana bir emir gibi getirseydim, sen bu karara uymazdın. Bir Arap ucu değilsin artık. Zalimlerle işbirliği yapan birisin. Bu şehirden sağ salim çıkmaktan başka hiçbir şeye inanmıyorum ben Kadife. Artık sen de inanma hiçbir şeye. Zeki, gururlu ve cesur olduğunu bütün Kars'a yeterince kanıtladın. Biz buradan kurtulur kurtulmaz ablanla Frankfurt'a gideceğiz. Orada mutlu olmak için. Sana da mutlu olmak için ne gerekiyorsa onu yap derim. Lacivertle buradan kurtulup bir Avrupa şehrinde siyasal sürgün olarak pekala mutlu olabilirsiniz. Baban da eminim gelir peşinizden. Bunun için önce bana güvenmen gerekiyor. Mutluluktan söz ederken Kadife'nin gözünü dolduran bir damla yaş yanağına akıverdi. Kay Korkutan bu şekilde gülümserken Kadife, gözyaşını avcunun içiyle çabucak sildi. Ablamın Kars'tan ayrılacağından emin misin? Eminim dedi Kay, hiç de emin olmadığı halde. Çakmağı vermende ve önce beni gördüğün laciverde söylemende ısrar etmiyorum dedi Kadife, mağrur ve hoşgörülü bir prenses edasıyla. Ama başımı açınca, laciverdin serbest bırakılacağından kesinlikle emin olmak istiyorum. Sunay'ın ya da bir başkasının kefaleti yetmez. Türk devletini hepimiz biliriz. Çok akıllısın Kadife. Kars'ta mutluluğu en çok hak eden insan sensin dedi Ka. Bir an bir de Necip'ti demek geldi içinden ama hemen unuttu onu. Çakmağı da ver bana. Belki bir punduna getirirsem laciverde veririm ama güven bana. Kadife ona çakmağı uzatırken beklenmedik bir şekilde birbirlerine sarıldılar. Kadife'nin ablasınkinden çok daha narin ve hafif gövdesini ellerinin içine bir an şefkatle hissetti Ka. Onu öpmemek için kendini tuttu. Aynı anda kapı hızla vurulunca iyi ki tuttum kendimi diye düşündü. Kapıdaki İpek'ti. Bir askeri aracın Ka'yı almak için geldiğini söyledi. Odada olup bitenleri anlamak için Ka ile Kadife'nin gözlerinin içine yumuşacık ve düşünceli bakışlarıyla uzun uzun baktı. Ka onu öpmeden çıktı. Koridorun sonunda suçluluk ve zafer duygularıyla geri dönüp baktığında iki kardeşin birbirine sarıldıklarını gördü. 35. Ben kimsenin ajanı değilim. Ka ile lacivert hücrede. Koridorun ucunda birbirine sarılmış Kadife ile İpek'in hayali Ka'yı uzun bir süre terk etmedi. Şoförün yanında oturduğu askeri araç Atatürk Caddesi ile Halit Paşa Caddesi'nin köşesinde Kars'taki tek trafik ışığının karşısında durunca Ka, yüksek koltuğundan hemen az ötedeki eski Ermeni evinin ikinci katında temiz havaya açılmış boyasız bir pencere kanadıyla hafif rüzgarda kıpırdanan bir perdenin aralığından içeride yapılan gizli bir siyasi toplantının bütün ayrıntılarını bir anda sıkı bir röntgenci gibi gördü ve telaşlı ve beyaz bir kadın eli perdeyi çekip pencereyi öfkeyle kaparken aydınlık odada ne olup bittiğini şaşırtıcı bir doğrulukla tahmin etti. Kars'taki Kürt milliyetçilerinin önde gelen iki tecrübeli militanı, abi dün geceki baskınlarda öldürülmüş ve şimdi vücuduna sarılan gazo marka sargı bezleri nedeniyle sobanın yanı başında buram buram terlemekte olan bir çaycı çırağını Faik Bey Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğüne yan kapıdan girip üzerindeki bombayı patlatmasının çok kolay olacağını ikna etmeye çalışıyorlardı. Kaan'ın tahminlerinin aksine ne söz konusu emniyet müdürlüğüne ne de daha ilerideki milli emniyetin cumhuriyetin ilk yıllarından kalma gösterişli merkezine sapan askeri kamyon Atatürk Caddesi'nden hiç ayrılmadan Faik Bey Caddesi'ni geçip şehrin tam merkezindeki askeri karargaha girdi. 1960'larda şehrin merkezinde büyük bir park olması tasarlanan bu arazi 1970'teki askeri darbeden sonra duvarlarla çevrilmiş, sıkıntılı çocukların cılız kavak ağaçları arasında bisiklete bindiği askeri lojmanlara, yeni kumandanlık binaları ve eğitim sahalarıyla kaplı bir merkeze dönüştürülmüş, böylece Puşkin'in Kars yolculuğunda kaldığı ev ile ondan 40 yıl sonra Çar'ın Kazak süvarileri için yaptırdığı ahırlar da askerlere yakın Hür Yurt gazetesinin de yazdığı gibi yıkımdan kurtulmuştu. Lacivert'in tutulduğu hücre bu tarihi ahırların hemen bitişiğindeydi. Askeri kamyon, Ka'yı, ihtiyar bir ida ağacının karın ağırlığıyla esnemiş dalları altındaki eski ve sevimli bir kagir binanın önünde bıraktı. İçeride Ka'nın MİT görevlisi olduklarını doğru olarak sezdiği iki kibar adam, ellerindeki gazo sargı bezi rulosuyla Ka'nın göğsüne, 1990'lı yıllara göre ilkel sayılacak bir ses kayıt aracı sardılar ve çalışma düğmesini gösterdiler. Bir yandan da aşağıdaki tutuklunun buraya düşmesini üzülüyorlarmış da ona yardım etmek istiyorlarmış gibi hareket etmesini, işlediği, örgütlediği cinayetleri itiraf ettirip teybe kaybetmesini hiç de alaycı olmayan bir edayla tembihliyorlardı. Ka bu adamların kendisinin buraya yollanmasındaki asıl nedeni bilmediğini hiç düşünmedi. Çar zamanında Rus süvarilerinin karargahı olarak kullanılan küçük kagir yapının taştan soğuk bir merdivenle inilen alt katında, disiplinsizlik yapanların cezalandırıldığı penceresiz, büyükçe bir hücre vardı. Cumhuriyet döneminde bir ara küçük bir depo, 1950'lerde de atom saldırısında kullanılacak örnek bir sığınak olarak değerlendirilen bu hücreyi K, tahmin ettiğinden çok daha temiz ve rahat buldu. O da, bölge başbayi muhtarın iyi geçinmek için bir zamanlar askeriyeye hediye ettiği elektrikli bir arçelik ısıtıcıyla çok iyi ısıtılmasına rağmen lacivert, uzanıp kitap okuduğu yatakta üzerine temiz bir asker battaniyesi çekmişti. K'yı görünce yataktan çıktı, bağlar alınmış ayakkabılarını giyip resmi bir havayla ama gene de gülümseyerek elini sıktı. Ve iş konuşmaya hazır birinin kararlılığıyla kenardaki formika masaya işaret etti. Küçük masanın iki ucundaki iki sandalyeye oturdular. K, masanın üzerinde ağzına kadar izmaritle dolu çinko bir küllük görünce cebinden Marlboro'yu çıkarıp laciverde verdi. Rahatının yerinde gözüktüğünü söyledi. Lacivert işkence görmediğini söyledi ve kibritiyle önce K'nın sonra kendi sigarasını yaktı. ''Bu sefer kimin için casusluk ediyorsunuz efendim?'' diye sordu. Sevimli bir şekilde gülümseyerek. ''Casusluğu bıraktım'' dedi K. ''Artık ara buluculuk ediyorum.'' ''O daha da beter. Casuslar para karşılığında çoğu işe yaramaz ıvır zıvır bilgi taşır. Ara bulucular ise tarafsızlık pozuyla işlere ukalaca burnunu sokar. Senin çıkarın nedir?'' Bu berbat Kars şehrinden sağ salim çıkmak. Batıdan casusluk etmeye gelmiş bir ateiste bu güvenceyi bugün ancak Sunay verebilir. Böylece Lacivert'in Serhat Şehir gazetesinin son sayısını görmüş olduğunu anladık ha. Lacivert'in bıyık altından gülüşünden nefret etti. Acımasızlığından o kadar şikayet ettiği Türk devletinin eline, üstelik de iki cinayet dosyasıyla birlikte düştükten sonra bu şeriatçı militan nasıl bu kadar neşeli ve sakin olabiliyordu? K. Üstelik şimdi Kadife'nin neden ona bu kadar aşık olduğunu da anlayabiliyordu. Lacivert'i bu sefer her zamankinden daha yakışıklı bulmuştu. Ara buluculuk konusu ne? Seni serbest bırakılman dedi K. Ve sakin bir şekilde Sunay'ın önerisini özetledi. Kadife'nin başını açarken peruk takabileceğini ya da diğer canlı yayın hilelerini pazarlık payı bırakmak için hiç açmadı. Şartların ağırlığını anlatırken ve Sunay'ı sıkıştıran acımasızların Lacivert'i ilk fırsatta asmak isteyeceklerini söylerken bir zevk aldığını hissetti ve bu yüzden bir suçluluk duyduğu için Sunay'ın çatlağın teki olduğunu, karlar eriyip yollar açılınca her şeyin normale döneceğini ekledi. Daha sonra bunu MİT görevlilerinin hoşuna gidecek bir şey olsun diye söyleyip söylemediğini soracaktı kendine. Gene de benim tek kurtuluş çaremin Sunay'ın kafasındaki çatlak olduğu anlaşılıyor dedi Lacivert. Evet, söyle ona o zaman, önerisini reddediyorum. Sana da buraya kadar gelip zahmet ettiğin için teşekkür ediyorum. K, bir an Lacivert'in ayağa kalkıp elini sıkıp kendisini kapı dışarı edeceğini sandı. Bir sessizlik oldu. Lacivert, sandalyesinin arka ayakları üzerinde huzurla yaylanıyordu. Ara buluculuk işini başaramadığın için bu berbat Kars şehrinden sağ salim kurtulamazsan, bu benim yüzümden değil. Senin boşboğazlık edip ateistliğinle övünmen yüzünden olacak. Bu ülkede insan ancak arkasına askerleri alırsa ateistliğiyle gururlanabilir. Ateistliğiyle gururlanan biri değilim. İyi o zaman. Gene sustular ve sigaralarını içtiler. K çekip gitmekten başka yapacak hiçbir şey olmadığını hissetti. Ölümden korkmuyor musun diye sordu sonra. Bu bir tehditse korkmuyorum. Arkadaşça bir meraksa evet korkuyorum. Ama bu zalimler ne yapsan beni asar artık, yapacak bir şey yok. Lacivert K'yı kahreden tatlı bir bakışla gülümsedi. Bakışları bak ben senden çok daha zor bir durumdayım ama gene de senden daha rahatım diyordu. K kendi telaş ve huzursuzluğunun İpek'e aşık olduğundan beri karnında tatlı bir ağrı gibi taşıdığı mutluluk umuduyla ilişkili olduğunu utançla hissetti. Lacivert'in hiç mi böyle bir umudu yoktu? 9'a kadar sayacağım ve kalkıp gideceğim dedi kendi kendine. 1, 2, 5'e gelince eğer Lacivert'i kandıramazsa İpek'i de Almanya'ya götüremeyeceğine karar vermişti. Bir ilhamla bir süre havadan sudan söz etti. Çocukluğunda gördüğü bir siyah beyaz Amerikan filmindeki bahtsız arabulucudan, Asya Oteli'nde yapılan toplantıdan çıkan bildirinin çeki düzen verilirse Almanya'da yayınlanabileceğinden, insanların hayatlarında bir inat, anlık bir tutku uğruna yanlış kararlar alıp sonra çok pişman olabileceklerinden, mesela kendisinin de lisedeyken böyle bir öfkeyle basketbol takımını terk edip bir daha geri dönmediğinden, o gün Boğaz kıyısına inip uzun uzun denizi seyrettiğinden, İstanbul'u ne kadar çok sevdiğinden, bahar akşamüstleri bebek koyunun ne kadar güzel olduğundan, başka pek çok şeyden söz etti. Soğukkanlı bir ifadeyle kendisine bakan Lacivert'in bakışlarından ezilmemeye ve hiç susmamaya çalışıyor, bu da bütün bu görüşmeyi idamdan önceki son görüşmeye benzetiyordu. İstedikleri en olmadık şeyleri yapsak bile, Verdikleri sözü tutmaz bunlar, dedi Lacivert. Masanın üzerindeki bir deste kağıtla kalemi gösterdi. Bütün hayat hikayemi, suçlarımı, anlatmak istediğim her şeyi yazmamı istiyorlar benden. O zaman iyi niyet görürlerse, pişmanlık yasasıyla belki beni affederlermiş. Bu yalanlara kanıp son günlerinde davalarından dönen, bütün hayatlarına ihanet eden bu budalalara hep acıdım. Ama madem ölüyorum, benden sonrakiler hakkında doğru bir iki şey öğrensin isterim. Masanın üzerindeki yazılı kağıtlardan birini çekti. Yüzüne Alman gazetelerine demeç verirken gelen aşırı ciddi ifade geldi. İdamımın söz konusu olduğu 20 Şubat tarihinde bugüne kadar siyaset gereği yaptığım hiçbir şeyden pişman olmadığımı söylemek isterim. İstanbul Defterdarlığından emekli, katip bir babanın ikinci çocuğuyum. Çocukluğum ve gençliğim gizlice bir cerrahi tekkesine devam eden babamın alçak gönüllü ve sessiz dünyasında geçti. Gençliğimde ona isyan edip dinsiz bir solcu oldum. Üniversitedeyken militan gençlerin peşine takılıp Amerikan uçak gemisinden çıkan denizcileri taşladım. O sırada evlendim, ayrıldım, bir buhran geçirdim. Yıllarca kimseye gözükmedim. Elektronik mühendisiyim. Batıya duyduğum öfke yüzünden İran devrimine saygı duydum. Tekrar Müslüman oldum. İmam Hümeyni'nin bugün İslam'ı korumak, namaz kılmak ve oruç tutmaktan çok daha önemlidir fikrine inandım. Frantz Fanon'un şiddet üzerine yazdıklarından, Seyip Kutub'un zulmün karşısında hicret etmek ve yer değiştirmek konusundaki fikirlerinden ve Ali Şeriati'den ilham aldım. Askeri darbeden kaçmak için Almanya'ya sığındım, geri döndüm. Grozny'de Çeçenlerle birlikte Ruslara karşı savaşırken aldığım yaradan dolayı sağ ayağım aksar. Sırp kuşatması sırasında Bosna'ya gittim. Orada evlendiğim boşnak kızı Merzuka benimle birlikte İstanbul'a gelmiştir. Siyasi faaliyetlerim ve hicret fikrine inancım yüzünden hiçbir şehirde iki haftadan uzun kalmadığım için ikinci karımdan da ayrıldım. Beni Çeçenistan ve Bosna'ya götüren Müslüman gruplarla ilişkimi kestikten sonra Türkiye'yi karış karış dolaştım. İslam düşmanlarının gerekirse öldürülmesine inanmama rağmen bugüne kadar kimseyi ne öldürdüm ne de öldürttüm. Kars eski belediye başkanını şehirdeki faytonları kaldırmak istemesine kızan meczup bir Kürt arabacı öldürmüştür. Ben Kars'a intihar eden genç kızlar yüzünden geldim. İntihar en büyük günahtır. Ölümümden sonra şiirlerim benden yadigar kalsın, yayımlansın isterim. Hepsi Merzuka'dadır, bu kadar. Bir sessizlik oldu. Ölmek zorunda değilsin, dedi Ka. Ben bunun için buradayım. O zaman bir başka şey anlatacağım, dedi Lacivert. Dikkatle dinlendiğinden emin, yeni bir sigara yaktı. Ka'nın böğründe hamarat bir ev kadını gibi sessiz sessiz çalışmakta olan kayıt cihazının farkında mıydı? Münih'teyken cumartesi geceleri saat 12'den sonra ucuza çift film gösteren bir sinema vardı. Oraya giderdim, dedi Lacivert. Cezayir'de Fransızların yaptığı zulmü gösteren Cezayir Savaşı diye bir film çekmiş bir İtalyan vardır. Onun son filmi Quemedda'ya gösterdiler.